10 İstanbul deyimi ve hikayesi. Mecburiyetten evde kalmanın verdiği sıkıntıdan mı, yoksa çocukluğumdan gelen alışkanlıktan mıdır bilinmez, bayram boyunca bazı ilginç deyimler ile ilgili hikayelerini araştırdım. Tabii Serde İstanbul sevdası olunca da İstanbul kültürünün, yaşam biçiminin, edebinin ve coğrafyasının ilham verdiği deyimler olması kaçınılmaz oldu. İlk sıradaki deyimimiz Dingo'nun ahırı. İstanbul'da ulaşımın atlı tramvaylarla gerçekleştirildiği günlerden kalan bir deyimdir. Sermet Muhtar Alus, Unkapanı Köprüsü'nü geçtikten sonra Azap Kapı'da başlayan yokuşa Meyit Yokuşu dendiğini ve bu adın da rivayete göre yokuşu bir hamlede çıkmaya çalışanların mefta olmasından dolayı verildiğini yazar. Böyle dik bir yokuşu çıkmakta zorlanan atlı tramvaylar için bölgede yedek atlar bulundurulur, yokuş başına gelen tramvaylara hemen iki yedek at bağlanırmış. Kanter içinde kalan atlar Taksim'de Dingo adında bir Rum vatandaşın işlettiği ahırlarda dinlendirilir, sonra gene Azap Kapı'ya götürülürlermiş. Sürekli atların, insanların girip çıktığı, dolayısıyla girenin çıkanın pek de belli olmadığı bu ahır gibi destursuz girilen mekanlar için Dingo'nun ahırı tabiri kullanılır olmuş. İkinci sıradaki İstanbul deyimimiz, serçeden başka kuş, zeyrekten başka yokuş tanımamaktır. İstanbul'un en karakteristik mahalle dokusunu bugün de koruyan şehrin en eski semtidir Zeyrek. İstanbul'un dördüncü tepesi olan Fatih eteklerinde kurulmuş. Hal böyle olunca da semt Fatih'den başlayıp Unkapanı'na kadar inen son derece dik, dar, yılan kavi yokuşu ile ünlenmiş. Eski devirlerde imparatorluğun başkenti İstanbul'da yaşayıp bu dik yokuşu bilmeyen, arşınlamayan yok gibidir. Genel olarak hayat görüşü dar, bulunduğu şehirden dışarı çıkmayan kişiler için bildiği tek şey bu anlamda kullanılan bir deyimdir. Üçüncü sıradaki deyimimiz meteliğe kurşun atmak. Köyünden kalkıp İstanbul'a gelen bir köylü çocuğu zaman içerisinde talihin de yardımıyla yüksek mevkilere gelir, paşa olur. Köylülerinden yolu İstanbul'a düşenler kendisini arayıp sorar ve paşanın köşkünü bulurlar. Paşa, köşkün bahçesinde gümüş mecidiyeleri, yani 27 gram gümüşten basılan eski paradan bahsediyoruz, hedef diye dizdirmekte ve atış talimi yapmaktadır. Bu durum karşısında fakir köylüler, "Biz meteliğe kurşun atıyoruz, paşa mecidiyeye" demekten kendilerini alamaz. Bu arada meteliğin de bir kuruşun dörtte biri değerinde bir para birimi olduğu ve tek başına hiçbir şey almaya yetmediğini hatırlatalım. Hatta maddi kıymeti olmayan şeyler için metelik etmez deyimi de bu para biriminden kaynaklanır. Efendim, dördüncü sıradaki deyimimiz balık kavağa çıkıncadır. Bir işin olma olasılığının imkansıza yakın veya verilen vaadin asla yerine getirilemeyeceği durumu anlatan bu deyimin bilinenin aksine bir ağaç türü olan kavak ile alakası yoktur. Kavak, ticaretin yoğun olduğu bölgelerde kontrol maksadıyla kurulan gümrük ve güvenlik karakollarına verilen isimdir. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açıldığı noktada biri Rumeli'de, diğeri de Anadolu yakasında olan iki kavak vardır. Semtler bu nedenle Rumeli ve Anadolu kavağı olarak anılırlar. Eski devirlerde İstanbul'da tutulan balıkların büyük bir kısmı bugün tarihi yarımada adıyla bildiğimiz sur içinde bulunan yemiş iskelesi ve balık pazarı civarında satılırdı. Balığın bol avlandığı günlerde balıklar Anadolu ve Rumeli kavağı gibi uzak köylere kadar balıkçılarca çıkarılır ve oralarda satılmaya çalışılırdı. Sıradan günlerde ise balıkçı ile müşteri arasında yapılan pazarlıklarda müşterinin teklif ettiği fiyatın düşük kaldığı hallerde balıkçı, "O paraya balık ancak balığın kavağa çıkacak kadar bollaştığı günlerde olur" diyerek teklifi geri çevirdi. Zamanla bu söz deyim olarak dilimize yerleşir. Efendim, beşinci sıradaki deyimimiz yelkenleri suya indirmek. İlk çağlardan beri denizcilik kendine özgü kural ve gelenekleriyle var olmuş bir faaliyettir. Bu geleneklerden biri de yelkenli devrinde bir geminin düşmanca bir maksat taşımadığını göstermek için denizlerde seyir halinde bulunduğu ülkenin liman veya kalelerine yaklaştığında kendisini hareketsiz bırakmak ve kontrole tabi olduğunu göstermek için yelkenlerini indirmesidir. Rivayet odur ki Fatih Sultan Mehmet devrinde Rumeli Hisarı önlerine gelen bir Ceneviz gemisinin kaptanı tüm ikazlara rağmen bu geleneğe uymaz ve yelkenlerini indirmemekte ısrar eder. Bunun üzerine de bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle gemi batırılır. Sonraki zamanlarda bu tabir iddialı yaklaşım içinde bulunanların çeşitli zorluklardan ve tehditlerden ötürü bu iddiasından vazgeçmesi anlamında bir deyime dönüşür. Bir sonraki deyimimiz Üsküdar'da sabah oldu. Herhangi bir görevin yerine getirilmesinde geç kalınması nedeniyle kullandığımız Üsküdar'da sabah oldu deyimi rivayet odur ki yıllar önce Üsküdar'da bulunan camilerin müezzinlerinin padişahın gözüne girmek ve saray müezzinliğine yükselmek arzusuyla yanıp tutuşmaları sebebiyle sabah ezanını Beşiktaş'taki meslektaşlarından daha erken okumaları, bu durum karşısında da Beşiktaş'taki cami cemaatinin de kendi müezzinlerine Üsküdar'da sabah oldu diye sitem etmesinden kaynaklanır. İfade zamanla geciken işler için kullanılan müstesi bir deyim halini alır. 7. sıradaki deyimimiz gözden sürmeyi çekmek. Deyimin anlamı hemen hemen herkes tarafından bilinse de deyimde geçen kelimelerin anlamı yanlış bilinir. Ne göz bildiğiniz gözdür ne de sürme göze çekilendir. İmparatorluğun en büyük tersanesi Kasımpaşa'daki Haliç Tersanesi'dir. Bu tersanede inşa edilen veya bakımı yapılan gemiler için kullanılan kerestelere sürme, bunların saklandığı bölmelere de göz denirdi. Alınan tüm tedbirlere rağmen buradan kerestelerin çalınmasına gözden sürme çekme denirdi. Zamanla bu ifade el çabukluğu veya oldu bitti ile karşısındakini kandıran kişiler için kullanılan bir deyim halini alır. 8. İstanbul deyimimiz hoşafın yağının kesilmesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun 3 kıtaya yayılan fetihlerinde en önemli rol oynayan askeri güç heybetli görüntüleriyle Yeniçerilerdi. Askeri alandaki başarılarına rağmen zamanla yozlaşan bu müessese gerek siyasi gerekse de maddi menfaatler doğrultusunda olur olmaz sebeplerden dolayı sık sık ayaklanarak büyük baş ağrısı olur. Tüm bunlardan dolayı 2. Mahmut tarafından yeni bir ordu kurularak Yeniçerilik müessesesi sonlandırılır. Ortaya çıkan yeni şartlardan memnun olmama anlamında kullanılan bu deyimin çıkışı da işte böyle bir ayaklanma sebebiyle olur. Hikayesi de şöyledir. Adet olduğu üzere Yeniçerilere dağıtılan yemeklerde tek bir kepçe kullanılır. Aynı kepçe ile önce sıcak yemek, sonra da soğuk hoşaf dağıtılır ve hoşaf üstünde bir yağ tabakası oluşurdu. Bir gün bu uygulama değiştirilir ve her yemek için farklı kepçe kullanılmaya başlanır. Hoşafın üzerinde oluşan yağ tabakasını göremeyen Yeniçeriler bu defa da hakkımız yeniliyor, hoşafın yağı kesildi diye ayaklanır. Efendim 9. sıradaki İstanbul deyimi ateş pahası. Ederinden fazla anlamında kullanılan deyimin hikayesi Kanuni Sultan Süleyman dönemine ve Halkalı semtine kadar dayanır. Rivayet odur ki mahiyetiyle birlikte ava çıkan sultan yağan şiddetli yağmurdan korunmak için sırılsıklan bir şekilde orada bulunan bir kulübeye sığınır. Buz gibi havada yanan ateşin karşısına geçen sultan yanındakilere döner, ısınmanın keyfiyle bu ateş 1000 altın değerinde der. Yağmurun devam etmesi üzerine geceyi de kulübede geçiren sultan, ertesi gün ayrılırken ev sahibine borcunu sorar. Sultan ve yanındakileri tanımasa da konuşmalardan varlıklı kişiler olduğunu düşünen kulübe sahibi, ateşe 1000 altın değerini sen biçtin. Bir altında geceleme için cemman 1001 altın der. Bu fahiş talebe rağmen padişah itiraz etmez ve bedeli öder. O gündür, bugündür ederinden fazla fiyatla satılan her şey için bu İstanbul deyimi kullanılır. Efendim son deyimimiz Göksu testisi gibi terlemek. Göztepe'nin güney yamaçlarından yağan yağmur sularının toplanmasıyla oluşan ve Anadolu Hisarı'nda denize dökülen Göksu Deresi'nin çevresindeki kirli toprak, testi, bardak gibi kapların yapımı için uygun bir malzeme olarak yıllarca kullanılır. Özellikle toprağın yapısından dolayı testi üzerinde gözle görülmesi son derece zor deliklerden dışarı sızan su sıcak havada önce küçük damlacıklar haline gelir, sonra da buharlaşır ve testideki su buz gibi olur. İşte bu nedenden ötürü sıkılgan, mahcup insanlar için boncuk boncuk terlediklerinde göksu testisi gibi terleme deyimi kullanılır. İstanbul gibi derin geçmişi olan bir şehirde yaşanmışlıklardan yola çıkarak aynı derinlikte bir kent kültürünün ve kendine özgü bir dilin oluşmasına şaşırmamak lazım. Buradaki kritik husus bu dilin nesillerden nesillere aktarılabilmesi, deyimlerin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olması ve dilin korunmasıdır. Ne de olsa tarihi mirasa, kültüre sahip çıkmak bir anlamda dile sahip çıkmaktır. İstanbul, 27 Mayıs 2020.